İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza Harun Yahya TV internet sitemizden devam ediyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Bu akşam misafirlerimiz Doktor Cihat Gündoğdu. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Doktor Altuğ Berker.
Teşekkür ederim. Doktorların yanında inşallah biz de manevi doktor olarak.
Fahri doktor ilan ediyorum.
Teşekkür ederim.
Sayın Doktor Babuna da buradalar. Siz de hoş geldiniz doktorum.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Çok teşekkürler. Bu akşam Sansürsüz programında evrimcilerin bilim adamı deyip diyemeyeceğimize emin olmadığımız bazı evrimcilerin yorumlarıyla ilgili biz de karşı yorumlar yapacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz son programımızdaki gibi.
Evet. Dün başlamıştık. Evet. Böyle çok garip iddialar var. Yani evrimciliği bir pagan dini zaten. Hiçbir bilimselliği olmayan. Nitekim buradaki iddiaları da çok net olarak gösteriyor. Hiçbir bilimselliğinin akla mantığa dayalı olmadığını. Dün bir bölümü yapmıştık Altuğ Hocam'la
evet,
birlikte. Miller deneyinden bahsetmiştik. Hayatın başlangıcını açıklayamadıklarını. Orada zaten kendileri de itiraf ediyorlar ve sürekli olarak çelişkili ifadelerde bulunuyorlar. Zaten bu da çok net bir şekilde gözüküyor bu ifadelerinde. Bu bölümde kalmıştık. Şimdi buradan kaldığımız yerden devam edelim. Böyle bir kere garip çizimler yapıyorlar.
Sekansı yayınlandığı zaman arkasında tek tek kromozomları çalışıldığı zaman biz biliyoruz ki 7 milyon yıl öncesine şempanze ile insanın ortak atası şeklindeki bir çakışma var.
Neden değiştik?
Şimdi neden değiştik diye soru olmaz. Evrimsel biyolojide. Genetik olarak yeterince değişmiş bir kol uygun koşulların bulunduğu yere gittiği zaman insanlara doğru giden önemli basamağa geçmiş oluyor.
Peki biz, o mutasyon niye meydana geliyor?
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur, hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani
mutasyonun meydana gelir. Yani insan hata
sonucu ortaya çıkmıştır?
Teknik anlamıyla hata sonucu ortaya
çıkmıştır. Biz yani, birinin kendini kopyalarken hata yapma sonucu insan ortaya çıkıyor.
Bir anda olmaz bu iş.
Bir anda değil, milyonlarca yıl belki.
Hayır ama başka ara türler meydana giderek.
Evet, şimdi bu saçmalıklara cevap verelim sırayla. Bir kere... Maymun, ortak ada dedikleri maymundan bakın şiddetle kaçınıyorlar. Ortak ada dedikleri ve ileri sürdükleri fosillerin hepsi soyu tükenmiş olan maymun fosili zaten. Mesela değil mi? Australopithecus var, güney maymunu demek. Güney Amerika, Afrika maymunu demek. Diğer sürdükleri bütün fosiller de günümüze kadar yaşamış olan 6000 tane soyu maymun cinsinden soyu tükenmiş olan maymunlara ait fosiller. Dolayısıyla bu bir aldatmaca. Ortak ata vesaire şu bu. Alenen maymun yani vahşi hayvanlarda yaşayan isterlerse taymun diyelim buna, faymun diyelim fark etmez. Bir vahşi hayvanın yani maymuna ait fosili gösteriyorlar. Güya ortak ata diye iddia ediyorlar. Zaten bakın ondan kaçınmaları, maymundan geldiğinden kaçınmaları bunun bir palavra olduğunu yani bir yalan olduğunu ve nasıl kaçındıklarını gösteriyor. Ne dedi şimdi? Dedi ki bu dedi insan dedi mutasyonlar yani Yiğit Bulut da onu düzeltti böyle güzel bir şekilde. Hata sonucu mu oluşuyor dedi. Evet dedi. Değil mi? Teknik anlamda evet dedi. Hata sonucu. Şimdi böyle rezalet olur mu? Maymundan. Yani hata sonucu insan çıkacak. Yani bu akla, mantığa, bilime her şeye aykırı bir şey. Küçücük çocuğa sorsanız değil mi? Bu bir rezalet der yani böyle hata sonucu. Mutasyon dedikleri DNA'daki rastgele değişiklikler. Hata yani alenen hata demek. O demek anlama geliyor zaten. Hata sonucu mutlaka zarar meydana gelir. Bu bilimsel olarak da biliniyor. Yapılan deneyler ve gözlemler de bunu kesin olarak kanıtlıyor. Mesela insanda bilinen 10 binin üzerinde genetik hastalık var mutasyon sonucu ortaya çıkan. Değil mi? Canlılarda mutasyon sonucu mutlaka patoloji ve simetri meydana gelir. Asimetri meydana gelir. Yani mutlaka patoloji meydana getirir. Yani bakıyorsunuz mesela sineği radyasyon veriyorlar. Bacağı kafasından çıkıyor. Kanadı bozuluyor, uçamaz hale geliyor. Üreme organlarında bir mutasyon sonucu üreyemiyor ve ölüyorlar. 60 yıl bunun deneyini yaptılar. Bakterilerde de aynı şekilde. Mutlaka sakatlık meydana getiriyor mutasyonlar. İnsanda da aynı şekilde, diğer tüm canlılarda da aynı şekilde. Yani mutasyonla bir türün diğer türe dönüşmesi hem imkansız. Bakın fosil kayıtlarında da bunu kanıtlayacak tek bir tane yok. 300 milyon fosil var. Hiç arada yani türlerin arasında görülebilecek patolojik asimetrik canlılardan bir tane bile yok. Değil mi Cihat Hocam? Sen de
ekleyeceklerim vardır. Evrimcilerin genel itibarla uyguladıkları bir teknik var. Yani... tartışma tekniği diyoruz buna. Neye dayalı olduğuna baktığımızda kesin bir delil yok. Biz diyoruz ki kesin deliliniz varsa getirin ortaya koyun konuşalım diyoruz. Onlar neye başvuruyorlar? Demagoji yöntemlerine başvuruyorlar. Evet. İnsan hatayla mı olmuştur? Evet diyor, hatayla olmuştur ama yok işte bu gelişme olmuştur. E peki nasıl olmuştur? Neden olmuştur? Yok bunu soramayız. E peki neyi yapacağız? İşte sen bunu bu şekilde kabul eteği getirmiş oluyorlar. Yani böyle bir masal var.
Ki popüler olarak ortada tutulmaya bir şekilde dünyanın konjonktürü onları böyle popülerliğe evet. itmiş. Çok da popüler olmuşlar gerçekten.
Evet.
Artık popüler ola ola da kendilerini savunmaları gerektiğinin bile farkında değiller. Bilimsel bir temele dayandırmaları gerektiğinin bile farkında değiller yani konuyu.
Evet.
Artık böyle devam edecek zannediyorlar ama karşılarına birileri çıktığı zaman da ne diyeceklerini şaşırıyorlar.
Evet, hocamız yerle bir etti maşallah.
Dediğiniz yani. Gibi sorgulamaktan çok, çok uzak kalmışlar. Çok sorgulamıyorlar.
Biz sorgulanmamışlardı bir 40-50 sene boyunca. Sorgulanmazsan evet. da tabii niye kendini zorlayasın ki ben bunu anlatayım, ifade edeyim. Hı-hı. Açıklamaya çalışayım, bilimsel bir temele dayandırayım. Şimdi birileri tabii. sorunca da çok komik duruma düşüyor yani. Hakikaten.
Şimdi mesela öyle hesapları var ki, mesela diyorlar ki geriye dönük olarak baktığımızda bu kadar mutasyon olmuş olması gerekir ki bu tür bu türe dönüşmüş olsun. Şimdi bu bir ön kabulle başlıyor bir defa. Yaptıkları bir hesaplamalar var. İşte mitokondriyal Havva tezi, böyle değişik böyle bilimsel isimler veriyorlar. Ama bakıyorsunuz öncelikle diyor buna dönüşmüştür kabul ederek.
Hep
evrim olmuştur kabul ederek, ön kabulle başlayarak bu şeyleri, hayali mekanizmaları ortaya koyuyorlar. Evet. Şimdi hayali mekanizmaya bakıyorsunuz, mutasyona bakıyorsunuz, zaten böyle bir şey yapmaz. Zaten bilinçli bir mekanizma değil, doğal seleksiyon da yine aynı şekilde. Artı zarar veriyor. DNA'daki o hassas bilgi tahrip edici bir özelliği var mutasyonun. Onların ihtiyaç duyduğu şey, o masalların açıklamaya gerek duyulan mekanizma, ki öyle bir mekanizma olacak ki ilkel bir canlıya yeni bilgilerin eklenip de, yepyeni bilgilerin eklenip de onu işte bir su canlısı iken karada yaşayan bütün sistemleri tamamen değişmiş. Bakın bir sistemi değil, yeni bir sistem eklenmiş değil. Solungacın akciğere dönüşmesinden yalnızca bahsetmiyoruz. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bütün sistemleriyle tamamen
Tüm
değişmiş. Her şeyle değişmiş tabii. Metabolizması da ona göre değişmiş. İşte ağırlık, vücudun işte ağırlığı kaldırma enerji sarfiyat mekanizmaları ona göre değişmiş. Yürüme mekanizması karadaki yer çekimine göre ayarlanmış. Her şeyle tamamen.
Yürüme sistemi bile değişmiş tabii. Yani yumurtadan şeye evet. dönüşmüş. Sıcak soğuk kanlıdan sıcak kanlıya dönüşmüş
evet.
bir kere nasıl olabilir?
Evet. Her şeyle değişmiş. Yepyeni bir sistemler bütünü. Bu nasıl olmuş? İşte bu yine mutasyon olmuş. Sen bunu karıştırma diyorlar. Şimdi mutasyon zaten böyle bir şey yapmaz. Yepyeni bilgiler eklemez. Var olan genetik bilgiyi tahrip eder, bozar. En iyi ihtimalle %1 ihtimalle, %99 zararlıyken %1 ihtimalle de zararsız olduğu saptanmış durumda. Bakın kesin bilimsel veriler bunu ortaya koyuyor. Onlar neye inanıyorlar? Yani pagan dinleri neyi emrediyor? Bunu bir defa Allah'ın varlığını kabul etmemeyi emrediyor onlara.
Amaç o zaten.
O yüzden diyorlar ki hayır biz bunu kabul edemeyiz Allah'ın varlığını. Neyi kabul edeceğiz? Bunun böyle bir şekilde nasıl olmuşsa böyle olduğunu kabul edeceğiz. Yani böyle bir ön kabulle başlıyorlar.
Evet. Bunun için ne
Siz
gerekiyorsa yapacağız.
Evet.
Diyorlar.
Biz buna yani. Böyle inanıyoruz. Kendi dinimize göre böyle inanıyoruz. Siz de bizim dinimize böyle inanına getirmiş oluyorlar. Yani hiçbir bilimsel yanı yok. Hiçbir kesin delili yok. Delil yok bir defa. Ne var? Masal var. Hikaye var.
Şimdi burada tekrar dönelim. Yani maymun insan arası bu en klasik şeylerinden bir tanesi. Hikayelerinden bir tanesi. Bir kere hiçbir şekilde gerçekliği yok. Bakın buna bir örnekle şeylerin. Daha önce bu yönde iddiaları vardı. Şimdi bakın. Mesela Neandertal adamının insanın atası olduğunu ileri sürdüler 1856 yılında. 1960 yılında özür dilediler. Pittan adamı diye bir şeyin insanın atası olduğunu iddia ettiler ki büyük bir skandaldı. Sahtekarlık yaptıkları ortaya çıktı. 40 yıl İngiliz Doğa Tarihi Müzesi'nde Londra'da sergilediler. Sahte 500 tane makale bilimsel dergilerde ve doktora tezi yayınlandı bu konuyla ilgili. 40 yıl sonra özür dilediler. Sahtekarlık yapmışlar. Bulanlar. Hesperopithecus diye bir tek diş buldular. 1922 yılında insanın atası dediler. Domuza ait olduğu ortaya çıktı. Özür dilediler. Yok yok dediler. Zincanthropus insanın atası dediler. 1959 yılında hemen. 1960 yılında hemen özür dilediler. Maymunmuş dediler. Ramapithecus dediler insanın atası. Hatta Time dergisi bakın dünya cümle Time dergisi kapağına bastı bunu. Ramapithecus'u. Eğer dedi Ramapithecus insanın atası değilse İnsanın atası yok dediler. Bakın bu ifadeyi kullandılar. 1979 yılında pardon maymunmuş dediler. Burada yapılan bakın bu çizimlerin hepsi bunların sahte. Burada ne yapıyorlar? Mesela bir orangutanı alıyor. İnsan gözü yerleştiriyor. Ya da hayali çizimlerle hayali şeyler yapıyorlar. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bu John Gersh isimli dünyanın en ünlü sahtekarlarından bir tanesi. Evrimci bir sahtekar, sanatçı. Atölyesine gidiyor böyle. Buna yap diyorlar. O da peki abi diyor. Gidiyor atölyesine, canlı insanlardan alçı çıkartıyor. Bakın böyle gördüğünüz gibi ölçü alıyor. Onunla oynuyor. Böyle oynuyor. En sonunda da sağ alt köşede gördüğünüz gibi güya yarı maymun, yarı insan bir şey meydana getiriyor. Sanki böyle poz vermiş gibi, resim çektirmiş gibi, böyle bir şey yaşamış da resim çektirmiş gibi. Bunların gerçekle hiçbir alakası yok. Hatta bunu önüne gelen evrimcilerden Ernest Hutton da söylüyor. Diyor ki, hiçbir şekilde diyor bu yapılan çizimlerin gerçek değeri yoktur diyor bu şeylerin. Çünkü diyor yumuşak dokuyu tahmin etmek mümkün değildir diyor. Yani kemik sizin elinizde bir kafatası ve iskeletin bütünü bile olsa mümkün değil. Kimse onun dudaklarının, kaşının, gözünün nasıl olduğunu, vücudu tüylü mü, tüysüz mü, maymuna mı benziyor, insana mı benziyor tahmin edemez zaten bunu.
Kemiklerin üzerinde çünkü iz bırakmaz yumuşak dokular diyor. Tüyler, dudak gibi, kulak gibi, burun gibi yumuşak dokular, derinin kalınlığı, bunlar kemik üzerinde iz bırakmazlar diyor. Hiçbir şekilde bunlardan yola çıkarak, kemiklerden yola çıkarak bunlara varamazsınız diyor. Ama bakın işte az önceki mesela şuradaki resimde mesela neye karar verilmiş? Tüylü bir vücut yapısı ortaya konmuş. Ayakta duruşuna kadar karar verilebilmiş.
Tamamen i̇şte uydurma yani hayali.
Gözler, mesela göz yine yumuşak bir doku. Buna hiçbir şekilde karar verilemez. Ama bakın gözlerinin beyazı var görüyor musunuz? Renkli kısmının ötesinde, çevresinde sklera dediğimiz kısmı beyaz olarak tasvir edilmiş. Bu insanlara özgü bir özelliktir. Mesela hayvanlarda bu siyahtır. Yani maymunlarda siyah olan bu kısmı özellikle bakın beyaz olarak yapmışlar ki insansı bakan böyle maymunsu yaratıklar daha önce yaşadı da bunu bilinçaltına aşılamak amacıyla. Kulak işte burun, bakın dudakları kalın yapmışlar özellikle. Bu hiçbir şekilde kemiğin üzerine iz bırakmayan yapılar bu şekilde tasvir edilmiş. Bilinçli bir şekilde dogmayı sanatla birleştirmişler.
Bakın bu da gerçek bir örnek. Bir tane kafatası buluyorlar. Zincanthropus diye biraz önce söylediğim. Aşağıda bakın National Geographic dergisinde sol alt köşede olan çizimi yapıyorlar. Morris Wilson ortadakini yapıyor. Sunday Times'da da sağdaki yapılıyor. Bakın birbirinden ne kadar farklı değil mi? Şunu gösteriyor. Yani aynı kafatasına dayanarak siz bunu 100 ayrı kişiye verseniz 100 ayrı çizim yapılır. Ve bunu da deneyini de yapıyorlar hakikaten bunun. Almanya'da veriyorlar bir kafatasını. 100 ayrı çizim yapıyor 100 ayrı sanatçı. Yani dolayısıyla bunların hiçbir gerçek değeri yok. Sadece propaganda amaçlı yapılıyor. Yani insanlara güya böyle yaratıklar yaşamış, hiç yaşamamış. Sanki evrim olmuş gibi hayali çizimlerle kandırmaya çalışıyorlar. Yani bilimsel değeri zaten yok. Olmadığı da bilim adamları tarafından da söyleniyor. Orada bir şey de daha bahsetti o filmde. Dedi ki insan genom projesiyle şempanze genom projesinden bahsetti. Şempanze genom projesi tamamlandı hakikaten. İnsan genom projesi de tamamlandı. Ve bilimsel dergilerde, Nature dergisinde yayınlandı bunların karşılaştırmaları yapıldı. Kimi bilim adamlarına göre %94, kimine göre %96 benzerlik olduğu düşünülüyor DNA'da. Tamam doğru. Fakat bu o kadar büyük bir fark meydana getiriyor ki aslında. O mesela %4 fark var diyorlar ya. %4 fark demek 100 milyonun üzerinde harfin farklı olması demek. Yani bu 3 milyarlık harf söz konusu olduğu için insan genomunda. Evet. Ve bu DNA dağılmış olarak var. Yani dolayısıyla zaten çok büyük bir farklılık bu. Ve tesadüfen onların iddia ettiği gibi harf değişiklikleriyle kapanabilecek bir şey değil. Ama hepsinden daha önemlisi insan ruhu olan bir varlık. Yani insan konuşuyor, medeniyetler kuruyor değil mi? Şehirler kuruyor, bilim yapıyor, elektron mikroskobu alıyor, kendi vücudu üzerinde inceleme yapıyor, diğer canlıları inceliyor, çıkarımlarda bulunuyor, muhakemede bulunuyor değil mi? İnsan ruhu olan bir varlık. Maymunsa bir vahşi hayvan. Ve milyonlarca yıldır maymun ağaçtan ağaca atlıyor. Onun çocuğu yine ağaçtan ağaca sıçrıyor. Besleniyor, yaşıyor, ölüyor. Yine devamında yine aynı şekilde oluyor. Yani ruhu olan bir varlık değil. Bu da evrimin açıklayabileceği bir şey değil zaten. Ruhu değil mi? Maddi bir şey değil zaten. Madde değil. Dolayısıyla evrimi, materyalizmi yerle bir ediyor. Arada da hiç kapanmayacak bir uçurum var. Nitekim fosillere bakıyorsunuz. Şimdi orada birazdan da söyleyecekler. Diyorlar ki bakın şu sırayla iddia ediyorlar. İşte Australopithecus insanın atasıydı diye başlıyorlar. Ondan sonra diyorlar işte Homo habilis, sonra Homo erectus, sonra da Homo sapiens oldu diyorlar. Şimdi birazdan onu da dile getirecek. Halbuki yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Bir kere Australopithecus'un maymun olduğunu Sir Zali Zuckerman diye ve Charles Oxnard diye iki tane önüne gelen Darwinist anatomist, bakın Darwinist, İngiliz hükümeti tarafından 15 yıl maaşla çalıştılar. Bunların üzerine 15 yıl. 15 yıl maaş aldıktan sonra 15. yılın sonunda 15 yıl sürer mi? 15 saniye sürer. Pardon dediler, maymunmuş dediler. İnsanla alakası yokmuş. 15 saniyede anlar insan. Çünkü bunların küçük kafa tasları var, uzun kolları, kısa bacakları var. Tıpkı maymunlarda olduğu gibi. Öne eğik iskelet yapıları var. Denge organları var, yarım daireli kanalları. Maymunlarınki de tamamen paralel. Şempanzelerinki ve günümüzdeki maymunlarla. İnsandan ayaklı, tamamen farklı.
Yani, dört ayaklı yürümeye elverişli olarak olduğu saptanmış durumda.
Evet. Ellerinde ve ayaklarında özel çıkıntıları var. Dallara tutunmaya yarıyor. Yani mesela bizim ayak, değil mi? Eğimli bir ayak, yere basmaya yöneliktir ayak yapımız. Onlarda dalları kavramaya yöneliktir ayak yapıları maymunların. Evet. Dolayısıyla maymunla insan ayak yapısı arasında, iskelet yapısı arasında çok büyük farklılıklar var. Leyan kemiğinin farklılıkları, iskeletin öne eğikliği, tam dört ayak üzerinde olduğunu gösteriyor zaten böyle bu şekilde. Çok küçük kafatası yapıları var. 400-500 cm3 insanda, 1500 cm3 ortalama, 1400-1500 cm3. Yani her bakımdan çok farklılar. Gözlerin birbirine yakınlığı, alt çene yapıları, dişlerinin sivriliği ve uzunluğu, yani bunların hepsi maymun olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde homo habilis dediklerinde, yani alet kullanan bir maymun diye iddia etmeye kalktılar. Halbuki tam maymun olduğu kesin olarak kanıtlandı ve Darwinistler tarafından kanıtlandı. Bunları kim söylüyor? En önde gelen Darwinistler söylüyor zaten. Tim Johansson söylüyor, Donald Johnson söylüyor, Tim White söylüyor pardon, Donald Johansson söylüyor. Bunları kendi Darwinistleri zaten bunların. Bu şekilde Australopithecus'ta sınıflanması lazım diyorlar homo habilis için. Homo erectus da soyu tükenmiş bir insan. Yani gerçekten insan hakikaten. On binlerce yıl öncesine gidiyor. İnsan hatta ülke, çok yakın, evet, zamana kadar yaşamışlar. Yani 10 bin yıllık homo erectus fosilleri de bulundu böyle. 1.6 milyon yıllık diyordu, 1.4 milyon yıllık. 10 bin yıl öncesine kadar da yaşamışlar böyle. Onların da fosilleri bulundu. Ayrıca bakın en önde gelen evrimci bir aile var. Leakey ailesi diye. Bunlar babadan oğula 4 nesildir maymun fosili arıyorlar Afrika'da. Şaka gibi yani. Böyle orada böyle eşi peşi maymun fosili çıkartıyorlar. Hop atasını bulduk diye insanı falan ilan ediyorlar. Onların bir tane kazısında Old Way George bölgesinde aynı katmanlarda bakın. Homo erectus, Australopithecus, Homo habilis ve Homo sapiens aynı katmanda bulundu. Evet. Yani aynı dönemde yaşamışlar. Yani. Tamam, bravo. Aynı asırda. Yani evrim evrim yok öyle iddia ettikleri gibi. Hatta aynı katmanda 1.7 milyon yıllık bir katman bu. Bir tane taş kulübe fosili bulundu. Taş kulübe ki Afrika'daki yerlerin yaşadığı o taş kulübelerin aynısı. Dolayısıyla bakın modern insan, Homo habilis, Homo erectus dedikleri Australopithecus hepsi aynı zamanda yaşamışlar zaten. Yani öyle bir konu yok. 3,5 milyon yıllık ayak izleri bulundu Latoli ayak Latoli bölgesinde. Modern hepsi söylüyor. Tim White da söylüyor, Donald Johansson da söylüyor. Bunlar günümüzdekiyle aynı diyorlar zaten. Yani modern insanın ayak izi diye. Dolayısıyla evrim her yönden çöküyor. Yani aslında bunlara bile gerek yok da biz her türlü iddialarına şimdi cevap verdiğimiz için her yerde her yönden çöküyor. İnsanı Allah insan olarak yaratmış, maymunu da maymun olarak yaratmış. Bu çok açık bir gerçek.
Hocamızın bu konuda yani o yaklaşık 30 yıldır sürekli çalışmaları vesilesiyle dünyada Allah'ın izniyle evrim şu an sona eriyor.
Maşallah.
Öncelikle Evrim Aldatmacısı kitabı mesela çok detaylı, çok güzel. Hakikaten evrimin bütün şeylerin tam bilimsel şekilde izah eden, susturan bir kitaptı. O İngilizcesi, İspanyolcası ve de başka dillerde de yayınlanmıştı. İnternet sitesi de var.
Zaten bu resimlerin hepsi bakın hocamızın kitabından, Evrim Aldatmacısı'nda. Evet. Hepsini bulurlar. Yani bütün konferansın tamamı Evrim Aldatmacası. Daha detaylı okumak isteyenler de hayatın gerçek kökenini okusunlar. Yani bakın garanti ediyorum Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle bu kitaplarının Evrim Aldatmacası'nı okuyan Richard Dawkins'i kaçtığı yere kadar kovalar. Yani iyi birkaç defa okuyan, 3-4 kere altı çizerek okusunlar. En önde gelen evrimciye getirsinler karşılarına, mümkün değil, barınamaz. Doğru. O kadar hayır, mükemmel bir hikmetle yazılmış bir kitap ki böyle bütün delilleriyle maşallah.
Daha sonra 2007 yılında Yaratılış Atlası hocamız bütün gerçek fosillerin fotoğraflarını yayınlayarak şahane ve evrimin bütün açılardan mantıklarını, bilimsel geçersizliğini ortaya koyarak çıkardı o 7 kiloya yakın büyük eser. O da yabancı dillere çevrildi. Zaten etkisinin büyüklüğü Avrupa Konseyi Parlamenterler Birliği'nde artık konu edilmesi. Evet, güzel olur.
Aslı gösterebilir.
Gösterip onu zikretmeleri, Avrupa'da yaratılış görüşünü okutulmasını yasaklamaya gidecek derecede
kendilerini tam sorgulamalarına ilk vesile.
Tabii ne kadar etkilendiklerini gösteren önemli bir delil tabii inşallah.
Şimdi bilimsel bir şeye cevap olarak bilimsel bir karşılık beklersiniz değil mi? Hayır, öyle olmuyor. Nasıl oluyor? Biz bunu nasıl engelleriz? Yayılmasını nasıl önderiz? Bunun bir toplantısı. Bakın nerede yapılıyor? Avrupa Birliği Parlamenterler Meclisi'nde.
qui est un créationniste turc islamiste
Bakın bu 7 ciltlik bir eser, 2 cilde yakın zamanda basıldı. Bu kitap Avrupa'nın tüm okullarına ve üniversite kurumlarına dağıtıldı diyor.
Fransızca ve İngilizce olarak iki dilde basıldı. Harun Yahya 7 sayfada resimlerle evrim teorisinin hatalı olduğunu ve hatta 1. ciltte Darwin'in terörün kaynağı olduğunu ...20. yüzyılda diktatörlükler tarafından gerçekleştirilen tüm vahşetin sorumlusunun Darwin olduğunu yazıyor. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz teorilerin bilim diye okullarda okutulması kabul edilemez. Buna hayır demek gerekiyor. Ben devlet olarak, parlamento meclisi olarak inanca müdahale etmekten bahsetmiyorum. Ama bilim ve inanç arasında bir ayrım yapılmadığı takdirde bunun getireceği zararlara dikkat çekmek istiyorum. Bazı kimseler bizi düşünce özgürlüğüne aykırı davranmakla, bunu engellemekle suçladılar. Elbette ki düşünce özgürlüğü var olmalıdır. Biz yaratılışçılığın öğretilmesini yasaklamıyoruz. Yalnız yaratılışçılığı da dünyanın yaratılışıyla karşılaştırmamak gerekiyor. Bunlar farklı konular. Ama yaratılışçılığın bilim olarak sunulmasına izin vermemek gerekiyor. Biz bunu belirtmek istedik.
Yani demagoji yani tamamen şimdi zamanında kitapları yakıyorlardı değil mi orta çağda doğru bilimsel şeyleri. Çünkü tabii yani o düz diyordu mesela dünyaya yuvarlaktır diye kitap yazarsan yakıyorlardı onu doğrusunu bilimsel geceleri. Şimdi aynı şeyi yasakla getirmeye çalışıyorlar. Demek ki doğru, demek ki acayip etkilenmişler. Ve bunun karşısında duramayacağını anlamışlar. Ne yapmaları gerekiyor? Yasaklamaları gerekiyor. Yani. Değil mi? Avrupa düşünce özgürlüğü falan. Onlar tam demagoji yani yasağın açıklamasını yapmaya çalışıyor.
Yani böyle bir kitabın varlığına karşı geliyor. Tahammül
yani edemiyor.
Biz müfredata da sokmadık. Öyle bir yani fırsat yok şu anda tabii öyle bir şeye de. Yani o kitabın okula gitmiş olması, hediye olarak gitmiş olmasına karşı çıkıyor. Yani bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır? Nasıl bir şeydir? Fikirlere karşı saygı anlayışıdır. Öyle bir şey söz konusu değil demek.
Zaten bakın o
ne kadar kızmışlar.
Cevap verememekten kaynaklanıyor. Şimdi o kitabın içinde binlerce delil var, bilimsel delil. Yani fosillerin yakın plan çekimleri, çok detaylı çekimleri ve günümüzdeki halinin karşılaştırmaları var. Bunlar delildir. Çünkü evrimin, mesela Charles Darwin diyor ki, evrimin delilleri diyor, sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Sonra yine kitabın içerisinde, ama diyor ara geçiş formları yoktur diyor evrimin delili olabilecek. Yok diyor bulamıyoruz diyor. Yani evrim yoktur diyor. Oradaki fosiller de kanıt. Yani bir şeyin evrimin olup olmadığını sadece fosillerden anlaşılabilir. Bakıyorsunuz fosillere türler birdenbire ve eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Ve orada binlerce fosil var yaratılış atlasında. Şimdi ne söylemesini beklersiniz bilimsel bir iddiayla çıksa birisi? Ya o fosil öyle değil de böyledir. Değil mi? Bakın bir tane öyle bir şey yok kitabı yasaklayalım diyor. Ne demek bu? Evet. Kitap doğru. Biz bunu okutmayalım, okulursa bu Darwinizm saçmalığı ortaya çıkacak demektir bu tercümesi bunun. Yani zaten yapılandı o.
Gerçeklerin, insanların gerçeklerden haberdar olmasını engellemeye çalışıyorlar. Yani ilk defa değil bu. Mesela başka kitaplar da yazıldı bugüne dek. İşte Darwinizmin çürütmeye çalışan yabancı eserler oldu. Yabancı yazarların yazdığı. Ama Sayın Adnan Oktar'ın yazdığı bu eser kadar, bu kadar vurucu, bu kadar etkili bir kitap daha olmadığı için bakın böyle bir önlem almaya çalışıyorlar.
Evet. Tabi bugüne kadar kimseye yapılmadı. Yani mesela Amerika'da var yaratılışçılar. Hiçbir etkileri yok. Yani çok ufak bir grup. Çünkü zaten dünyanın geçmişinde 6000 yıl olduğuyla başlıyorlar. Orada kaybediyorlar zaten. Hatta onlarla dalga geçiyorlar. Bu Richard Dawkins gibi azılı ateistler. İşte akıllı tasarımcılar var. Hiç kimse takmıyor. Yani zaten onlar Allah'ın adını ağzına almaktan çekiniyorlar. Söyledikleri bazı şeyler doğru ama yaklaşımları yanlış. Uzaylılar da getirmiş olabilir diyor. Bu söyle saçma şey olur mu? Yani Allah'ın yarattığı çok açık. Bir kere bütün deliller de bunu kanıtlıyor. Bilim zaten bunu kanıtlıyor. Bilimi yaratan Allah çünkü. Dolayısıyla gerçekten dünyada bu işi bitiren Adnan Oktar oldu. Zaten Avrupa Konseyi bakın parlamenterler meclisi bu konuşan. Onun bilim konseyinin başkanı olan hanım orada konuşan o kadın. Dolayısıyla ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ne kadar etki o kadar tepki. Avrupa Konseyi toplanmış. Panik halinde ciyak diye bir ses çıkarıyorlar. Aman bu kitabı yasaklayalım diye. Sonra diyor kendisi de diyor. Ya diyor bu şimdi bilime diyor karşı olmakla işte düşünce özgürlüğünü ama aslında öyle değil diyor. Dünyanın yaratılışı ayrı konu diyor. Bir şey ayrı konu diyor. Garip cümleler kuruyor böyle. Bir türlü toparlayamıyor lafı. Kendi de biliyor çünkü neler saçmaladığını.
Aynen.
Şimdi arkadaşların şeylere devam edelim.
Ama sonra da hani hocamız hep söyler hatırlatır. Ekonomik kriz başladı. Aynı yılda Avrupa'da ekonomik kriz başladı.
Evet. 2007. Hatta neresi iflas etti ilk önce?
Yani yaratılışı okutmayı ve okunmasını engellemeyi yasaklama yılında ekonomik kriz evet. başladı. Evet.
Şöyle oldu bakın o da çok manidar. Bir Avrupa'da şey yaptılar, dünya çapında sıralama yaptılar. Türkiye'de evrime inanmayanların oranı en yüksek Türkiye'de çıktı dünyada. Allah'a inananların oranı. Evrime inananların içinde de bir numara İzlanda çıktı. Bakın çok manidar. Ekonomik kriz başlar başlamaz ilk iflas eden ülke de İzlanda oldu. Ardından da bu volkan patlamaları, evet volkan patlaması İzlanda'da oldu. Yani bu çok manidar tabii.
Beraberinde ekonomik krizden en az etkilenen ülke olarak da Türkiye gösteriliyor.
Maşallah.
Evet, maşallah. Maşallah.
Darwinizme inanmama oranı da en yüksek evet. Türkiye'de.
Evet, evet maşallah. Bağlantılı olarak.
Şimdi devam edelim mi?
Edelim.
Biraz başına döndük galiba tekrar.
Üçüncü dakika civarlarındayız.
Şu noktalarda filandaydık.
Nerede burada mı?
Üçüncü dakika evet
oralardaydık.
Bravo.
Tam yerine.
Tam yerine geldi maşallah.
Parmiç.
Parmiç.
Yok oldu iddia ediyor.
Olur mu? Yani Homo erectus nerede? Homo sapiens'in daha öncesindeki Homo habilis nerede? Veya işte Homo rudolfensis nerede? Mesela Nature dergisinde yayınlanan ya Science Dergisi 5 yıllık makalelere bakacak olursanız daha bir sürü fosil bulmuştur.
Peki ben şunu sormak istiyorum. Bakın bir mütasyon sonucu, genin kendini yanlış kopyalaması sonucu...
Şimdi mutasyon ayrı bir konu olarak bahsedelim. Şu hemen bu iddialarına da tekrar cevap verelim bakın. Şurada evet, bahsettikleri, evet pardon.
Yaptıkları
evet.
tek şey bugüne kadar yaşamış ve yaşamış olan maymun türlerinin sayısı 6500. Günümüzde yaşayan maymun türlerinin sayısı ise yalnızca 120. Yani soyu tükenmiş olan binlerce maymun türü var soyu tükenmiş olan. İşte bunların soyu tükenmiş olan maymun türlerine ait fosilleri, eksik kemik parçalarını buldukça bunları küçükten büyüğe doğru sıralıyorlar. Kendi kafalarına, ön yargılarına göre. İşte Richard Lee iki ailesi buna çalışıyor zaten. İşte buna ait fonlar var bunları besleyen. Ya da işte ne zaman Çin'de olsun, başka yerde olsun bir fosil bulunduğu zaman soyu tükenmiş bir maymun türüne ait. Hemen işte bakın işte bu insana nasıl da benziyor işte araya bir yere yerleştirmeye çalışıyorlar onu. Kafatası hacmine göre. Yani çok hiçbir şeyde bilimsel bir değeri yok. Çünkü kafatası hacmi çok küçük olan insanlar da var ki hala günümüzde yaşayan. Pigmeler var. Ve hiç de öyle şey değiller yani kafatası hacmine göre insanları değerlendirmek zaten işte bu zekidir, bu aptaldır, bu gerizekalıdır demek zaten yanlış bir şey. Neandertallere bakıyorsunuz. Neandertalleri atamız diye addediyorlardı. İşte kabul ediyorlardı. İşte ilken insan diye niteliyorlardı. Kafatası hacmi bizimkinden çok daha büyük. Zaten çelişki neresine bakarsanız bakın her yerinde bir çelişki var. Yani evrimcilerin bu soyu tükenmiş maymun türlerine ait kemikleri bulup da böyle sıralamasından başka hiçbir şey ifade etmiyor. Bu Homo habilis, Australopithecus, Homo erectus gibi böyle isimleri vermiş olmaları hiçbir şeyi değiştirmiyor.
Şöyle yapmış oluyorlar yani kısacası kedi, vaşak, işte çita, aslan, kaplan böyle birbirine evet. benzer familyadaki o hayvanları. Halbuki buldukları her fosil zaten üstün özelliklere sahip canlı böyle günümüzde de çoğunun canlı olan hayvanlar. Yani muhteşem organizmalara, mekanizmalara değil mi onlara sahip tek başlı başına mesela buluyor fosil şeyi. Kemiğinde demin Oktar'ın söylediği gibi özel bir şey var. Yani ağaca tutunabilmesi için özel yaratılmış olmuş.
Bir hikmet var yani.
Değil mi? Yani, tabii yani.
Anatomisi ona göre.
Hepsi tam böyle bütün organlarıyla özel olarak evet. yaratılmış canlılar. Öyle değerlendirmek gerekiyor fosilleri.
Evet. Bakın gerçek fosilleri de görüyorsunuz orada. Homo erectus dedikleri sol tarafta olan 1.6-1.8 milyon yıl olduğunu söylüyorlar. O dönemde yaşamış olan. Australopithecus diyorlar 1 ile 4 milyon yıl arası. Homo habilis dedikleri 1.7 ile 1.9. Şimdi bakın Australopithecus'a dikkat edin. Sol taraftaki Homo erectus'a dikkat edin. Sol taraftaki Homo erectus Tam bir insan kafatası görüyorsunuz. Evet. 1400-1500 santimetre küp hacmi aynen olan. Bakın öbürüne bakın, normal şempanze kafatası. Evet. Tıpkısının evet aynısı. Yani 500 santimetre küplük. Değil mi? Çene yapısına bakın, dikkat edin. Kaşlarının, gözlerinin birbirine yakınlığına dikkat edin. Kafatasının küçüklüğüne, beyin hacminin küçüklüğüne dikkat edin. Evet. Hepsi tam bir maymun olduğunu kanıtlıyor. Homo habilis de aynı şekilde. Fakat bir daha dikkat edilmesi gereken diğer hususta bakın, hepsi aynı dönemlerde yaşamış. Bakın, evet, görüyor musunuz yaşama evet sürelerini? 1.7 milyon yıl, 1.7 milyon yıl, 1.7 milyon yıl. Hepsine ortak yaşadıkları bir dönem var. Zaten bu bulunduğu katmanda da 1.7 milyon yıllık aynı zamanda bir taş kulübede bulundu. Yani modern insanın da aynı dönemde yaşadığını kesin olarak kanıtladı, zaten gösteriyor bu. 3.5 milyon yıllık ayak izleri var, daha da geriye gidiyor. Modern insanın yaşadığını gösteriyor. Hı-hı. Demek ki her bakımdan, yani iddiaları her yönden çöküyor. Zaten olamaz da, ama fosil kayıtları olsun, kendi bulguları zaten, yani arayan bulanlar da yine evrimciler. O Leakey ailesi işte, babası, dedesi, kayınçosu, eltisi hepsi orada şey arıyorlar, kemik arıyorlar evet Afrika'da. Yani, yani 1920'li yıllardan beri.
Onu bir daha netleştirelim. Soyu tükenmiş maymun türleri var. Bunlara ait binlerce fosil bulunabiliyor. Evet. Soyu tükenmiş insan ırkları da var. Bunlara ait yine fosiller bulundukça işte böyle bir sıralama gerçekleştiriyorlar küçükten büyüğe doğru.
Evet.
Yani şeyin serinin başında soyu tükenmiş maymun türleri, sonunda ise, sonuna doğru ise soyu tükenmiş insan ırkları var.
Evet.
Evet. Şimdi mutasyon konusunda ilgili bir şeyler iddia ediyorlar şimdi. Bu saçmalıklara da cevap verelim.
Ondan daha mükemmel bir varlık ortaya çıkıyor.
Hayır, şimdi bakın, mükemmellik diye bir tanım olmaz
şimdi. Bu arkadaş hocam daha mükemmel.
Kendi yaşadığı ortamda ve kendi ihtiyaçları açısından bizden daha mükemmel.
Bakın sıkışınca nasıl
bu arkadaş dediği
yani olabilir ama mutasyon kötülük anlamına gelmez. Bakın bunlar için
bile kendini kopya.
Bak arkadaş dediği
hata.
Yani.
Hata
evet. Ama bütün canlılar bunu
yapar. Ama yapmasa yani genler kendini kopyalarken
hata. Yapmaması, yapmaması diye bir şey söz konusu değil ki. Yani genetik çeşitlerin oluşmaması diye bir söz konusu değil ki.
Hata yapma sonucu genetik başka bir yapı var ortaya çıkıyorsa bu evolüsyon, yani evrim olmaz ki.
Hayır, evrim olur.
Evrim ileriye doğru olması gerekir.
Hayır.
Benim anlamıyla.
Hayır, hayır, hayır, öyle olsun. İleri evrim diye bir şey olmaz. Evrim ileri.
Bakın şimdi nasıl atmaya başlıyorlar. Bir kere mutasyon dedikleri, yani DNA'nın mükemmel bir yapısı var. Mükemmel çünkü DNA'da kodlanan proteinler var. Genler DNA'nın protein kodlayan bölgeleri. Mesela insanda 100 bin çeşit protein var. Neyi kodluyor mesela bir gen örneğin? İnsülin hormonunu kodluyor. İnsülin mükemmel bir yapısı var insülinin. Değil mi? Şeker alıcıları var, reseptörlerine bağlanıyor. Şekerin hücre içine girmesini sağlıyor. Ve son derece kontrollü olarak yapıyor bunu. Şeker miktarı bütün hayat boyunca dar sınırlarda kalıyor insülinin yapımına göre. Yani insülinin yapımını kontrol eden genetik mekanizmalar da var. Çünkü insülin sürekli olarak salgılanmıyor. Şeker arttığı zaman insülin salgılanıyor. Şeker düştüğü zaman insülinin yapımı hemen durduruluyor. Salgılanması durduruluyor. Bu mükemmel bir yapı. Bunda insülinde siz en ufak bir değişiklik yaparsanız, yani amino asitlerinden birisini, ikisini değiştirirseniz işlevsiz hale geçiyor. Dolayısıyla DNA'daki insülini kodlayan o şifre mükemmel bir yapıda demektir bu. Sadece o şekilde işlev görebiliyor çünkü insülinin 10 üzeri mesela 650 tane alternatifi olabiliyor. 650 sıfırlı bir sayı. Bir tanesi insülin olabiliyor bunlardan. Diğerlerinin hepsinde insülin olmuyor. Bozuluyor yapısı. Sadece o bir tane alternatif DNA'da kodlanmış olarak var ve diğer 100 bin proteinin hepsi için bu geçerli. Yani Allah en mükemmelini DNA'da yaratmış ve sadece ondan çıkarılan kopyalarla proteinler meydana gelebiliyor. Şimdi böyle bir yapıda siz rastgele bir değişiklik meydana getirmeniz demek, bir bilgisayarı tekmelemek, çekişlemek ya da onların deyimiyle mesela dünyanın en ünlü biyoloji kitabında söylüyor bunu, mutasyon diyor. Campbell and Rees'te söylüyor, bir numaralı biyoloji kitabıdır dünyanın, bütün her yerde bu okutulur. Arabanın motoruna diyor, Darwin'in bir biyoloji kitabı, arabanın motoruna diyor, tüfekle ateş etmek gibidir diyor. Yani arabanın motoruna tüfekle ateş edip o motorun daha iyi olması gibi, performansını artması gibi bir ihtimaldir diyor. Yani olamaz diyor. Şimdi mutasyon böyle saçma bir şey. Ve mutasyonla bunlar yeni genetik bilgiler olacak, yeni organlar olacak, yeni tür canlılar olacak. Bu mantığa da aykırı, bilime ve gözlemlere de aykırı. Nitekim bunun deneylerini yaptılar, 60 seneden fazla uğraştılar. Ve bir tek faydalı mutasyon gösteremediler. Richard Dawkins'e soruyorlar, 17 saniye havaya bakıyor, bakın dünyanın bir numaralı evrimcisi. Diyorlar ki bize bir tane faydalı mutasyon söyler misin genetik bilgiyi arttıran? Ki evrime göre trilyonlarca olması lazım değil mi? Milyonlarca tür canlı olduğuna göre. Evet. Bakın bir tane örnek veremiyor. 17 saniye bir yayını durduruyor sonra. Ya bu zaten olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar Onların ağababası böyle diyor. Bunlar tabii biraz daha fazla atmaya şeyler böyle.
Onlar diyorlar ki
mezarı boş bulduk.
Söyleyelim versin
bir
diyorlar.
Bir de bir bayan vardı normalde. Şu beyin yanında bir de bir bayan atıyor.
Vardı Aslı Tolun.
Başka programlardan.
Boğaziçi Üniversitesi'nde.
Evet. Genetik profesörü.
Evet. O yani öyle komik şeyler söylüyor ki. Yani o da ayrı bir konu. Evet. Evet. Uçağı işte mühendis yapar diyor. Bizi kim yaptı diyor Yiğit Bulut. Oradan hemen atlıyor arkadan. Biz anne babamız yaptı diyor mesela yani. Böyle yani. Anne babamızı kim yarattı o zaman? Değil mi? Allah yarattı yani. Allah yarattı anne diyemiyor.
Anne baba yaratabilir mi? Anne baba ne hücrelerine hükmedebilir? Hangi hücresinin ne kadar kromozomları nasıl ayarlasın? Mayoz bölünmeyle üreme hücreleri 23 kromozoma düşüyor. Bunu anne mi ayarlıyor?
Hiç.
Ya da işte bilinçsiz okuma yazma bilmeyen insanlar var. Kendisi kendi hücrelerine hükmedebiliyor mu? Yumurtalık hücrelerini öyle yapsınlar diye. Yok işte yumurta hücresi böyle olsun, sperm hücresinin kuyruğu olsun, mitokondrisi buraya yerleşsin, böyle hareket etsin diye kimse müdahale edebiliyor mu? Hayır. Allah'ın yaratması bu. Allah'ın eşsiz ve kusursuz yaratması.
İnşallah.
Her yerde bakın bir akıl var. O insülinde Oktar'ın az önce bahsettiği gibi insülinde de akıllı bir mekanizma var. İnsanların türeyişinde de yine bir akıllı mekanizma var. Nereye bakarsak bakalım bir akıl var.
Evet.
Bu aklı kabul etmemek bakın insanlara ne kadar saçma ve rezil duruma düşürüyor.
Zaten o mutasyonu hata olarak görüyor olmak demek. Evet. Yani insanın hata olarak ortaya çıktığını düşünmek kendisini zaten değerli görmüyor olduğu anlamına gelir. Tamam. Karşısındakini nasıl değerli görsün, insanı nasıl değerli görsün? Yani kendisinin bir hata eseri ortaya çıktığına inanan bir insandan.
Tesadüfi.
Yani biraz önce şey dedi, hata dedi yani, evet. Hata olarak çıkıyor dedi filan. Böyle bir saçma açıklama olabilir mi? İnsan zaten intihar eder böyle bir kafa yapısında bir insan sonunda varacağı nokta.
Ama haram, intihar etmesi yani. Kimse haram. Mesela işte bir kitap var. Kitaptaki harfleri rastgele değiştirseniz siz, bu kitapta bilgi artışı meydana getirir mi? Mesela kitaba yeni bölümler eklenir mi? Mümkün değil, değil mi? Ne kadar saçma bir şey. Hatta kitabın kelimelerin anlamları bozulur. Bazı cümleler anlamsız hale gelir. Sonra kitabın çok yaparsınız tamamı anlamsız hale gelir. Bunlar şunu söylüyorlar. Harfleri alırsın diyorlar. Atarsın kitap olur. Bir daha atarsın yeni bölümler eklenir. Bir daha atarsın o kitap biyoloji kitabı ise tarih kitabı olur. Osmanlı tarihini anlatmaya başlar. Bir daha atarsın Çin tarihini anlatır bu sefer diyor. Yani böyle bu kadar ipe sapa gelmez bir iddia yani Darwinizm.
Şimdi mesela diyelim ki çölde yürüyorsunuz. Bir anda karşınıza 4 tane tuğla çıkıyor. Üst üste dizilmiş. Bir duvar örülmüş. 4 tane tuğladan oluşan. Tuğlalara bakıyorsunuz. Düzenli bir şekli var. Geometrisi var. Ve üst üste dizilmiş. Ne dersiniz? Ne düşünürsünüz?
Birisi herhalde, bilinçli bir şekilde bunları dizmiş.
Herhalde bu tuğlalar bir yerde üretildi. Buraya üst üste kondu. Bir amaca hizmet amacı. Acaba birisi amacı nedir diye araştırmaya başlarsınız. Ama o sırada bir adam gelir de işte istediği kadar önlüklü olsun. Beyaz onluk üzerinde olsun. Gözlükleri olsun. Elinde piposu olsun. Bilim adamı. Yani görsel olarak öyle bir şeye benzeyen birisi gelsin. Ünvanında profesör olsun. Dese ki bu işte rüzgarların, güneşin, işte ondan sonra çevresel etkenlerin sonucunda işte milyonlarca yıl içinde böyle tesadüfi şimşeklerin çakmasıyla böyle bir şey oluştu dese ne dersiniz? Bu adamın aklından zoru var herhalde dersiniz değil mi? Çünkü orada bir şey var mı? Bir akıl var mı? Var. Bir amaca hizmet amacıyla bir şey üretilmiş mi? Üretilmiş. Bunu reddetmek işte bakın en ileri derecede saçmalık olmuş oluyor. Biz hücrelere, canlı yapılara baktığımızda ise oradaki akıldan kat be kat o duvar 4 tane tuğladan çok daha ileri bir akla şahit olmuş oluyoruz. Bir insülin de bu şekilde. Hücrenin içindeki çekirdeğine bakıyorsunuz. DNA'sı var onun içinde. Bir bilgi data bankası var içinde. Veri bankası var. Bütün hücrenin içindeki bütün makine motorların proteinler aslında birer motor gibidirler. Birer makine gibi çalışırlar. O makinelerin nasıl üretileceğini, nerede ne zaman faaliyete geçeceklerini kontrol eden bir data bankası var. Yani böyle bir sistemle karşı karşıya kalınca, hücrenin detayları anlaşılınca artık burada tesadüf demek zaten hiçbir şekilde o 4 tane tuğlanın üst üste durmasından daha ileri derecede saçmalık olmuş oluyor. Allah'ın kusursuz bir yaratışı var burada. Akılla bir yaratması var. Aklın varlığını reddetmek en büyük derecede rezillik getirmiş oluyor sonuçta gördüğünüz gibi.
Bir de sıkışınca nasıl hemen yalan söylemeye başlıyorlar. Zaten hep yalan da.
İleriye böyle doğru, geriye doğru evrim.
Evet. Doğru, tam onu söyleyecektim şimdi. Mesela diyor ki evrim diyor ileri doğru olur değil mi diyor. Hayır diyor. Geriye yani kardeşim.
İleriye doğru evrim olmaz dedi biraz önce ya. İnanamıyorum.
Yani. İnanır gibi diyor. Bakın sıkışınca hep öyle yapıyorlar zaten. Daha göreceksiniz. Ya evrim bütünü iddiası o zaten. Sıfırdan diyor bütün milyonlarca tür canlı oluştu diyor. Bu gereği olur mu yani? İlerini göğe çıktı yani anlamında. Tabi o sıkışınca başvurdukları bir saçmalama şey tekniği böyle. Yani evet. Anlıyor da sıkıştığını. Çünkü Yiğit Bulut da sıkıştırıyor tabii. Zeki birisi Yiğit Bulut. Hemen böyle kıvırmaya başlıyorlar. Bakın devam edelim şimdi.
Hiçbir çerçeveye sahip değildir. Evrim tarihsel bir süreçtir. O tarihsel süreçte genetik varyasyonlara, mutasyonların elverişli kısımlarına, uygun koşullarda sahip olanlar ayakta kalabiliyor. Ve daha dolayısıyla bir sonraki kuşağı yavrularına aktarabiliyorlar. Ve onlar farklı bir coğrafyada eğer diğer gruplardan genlerine gen akışı almıyorlarsa, birey kazanmıyorsa farklı tür var. Biz bugün ilkin molekülünde...
Şimdi bakın burada laf kalabalığı var. Evet. Hemen yanlışlarını ortaya koyalım.
Önce
bir kere
bir şeyden bahsedebilir miyiz? Çok özür dilerim. O evrim ağacı diyorlar ya.
Evet.
Yani şimdi tarihsel bir süreç diyor evrim. Tarihsel süreçte o ilk canlı diye bahsediyorlar, hücre oluştu diyorlar, cansız bir maddeden canlı bir madde. Tamamen masalsı bir şeyle. Sonra işte gelişti, türler başladı. Meşhur ağaç vardır, sonra dallanır, o çeşitlendi diye. Şimdi esas o 50 çeşit şeyden bahsediyorduk ya, onların belki görüntüleriyle gösterebiliriz. Bir anda şu andaki canlılık çeşidinden daha fazla... Canlı çeşidiyle bir anda canlılık ortaya çıkıyor. Fosil kayıtları bunları gösteriyor.
Canlının tarihi zaten reddediyor.
Kambriyan dönemi.
Tam tersine azalıyoruz evet. Aslında. Bakın, ne yazık
mesela hocamızın Kambriyan patlaması değil mi? Kitabı var. O internet siteleri var. Evet. Bu konuda fosilleriyle birlikte anlattığı. O 70 sene bulunan fosiller saklanıyor evrimciler tarafından. Müzede, depoda, altta.
Smithsonian Enstitüsü'nün müdürü.
Evet.
Buna ait fosilleri bulunca Rocky dağlarının eteğinde. Bunları bulunca tabii açıklaması demek zaten canlının bir anda yeryüzünde ortaya çıktığı demek olacak. Evrim teorisi zaten herkesce çürümüş oldu yani çökmüş oldu herkesce malum olacak. Anlaşılmasın diye bu haberi saklı tutuyor ve bu fosilleri alıp Smithsonian Enstitüsü'nün deposunda saklıyor. 70 o öldükten önce, evet. Sonra fosilleri tasnif eden insanlar bakıyorlar ki burada bir sürü fosil var ne bunlar? Bakıyorlar o zaman anlaşılıyor Kambriyen döneminde bütün canlının bir anda ortaya çıkmış olduğu. 50 filum yani vücut yapılarına göre sınıflandırdıklarında taksonomi bunu yapar zaten. Filum diye nitelendiriliyor şeyler canlılar.
Mesela sihatli eklem bacakları sistemler, var, kabuklar var, yumuşakçalar evet. Var. Evet. Bunun gibi yani vücut 50, yapılarına göre.
50 adet filum bakın yani birbirlerinden apayrı yapılara sahip. Yani birbirlerine benzer yapılar değil. Birbirlerinden çok uzak yani hiçbir şekilde benzerlik göstermeyen 50 adet canlı grubu bir anda ortaya çıkıyor.
Şu anda
ataları, ataları olabilecek olan canlılar ise bunlardan eskiden var mı diye bakıldığında daha alt tabakalarda yok. Ataları olarak buna benzeyen canlılar yok zaten. Bir anda ortaya çıkıyorlar. Bugün ise sahibi olunan canlı sayısı, canlı film sayısı ise
35.
Azalmış şurada, tarih boyunca.
Şimdi evet. Çizelgelere bakın. Şimdi evrimcilerin beklentisi, iddiası soldaki ağaç gibiydi. Önce güya işte bir tane canlı hücresi oluşacak ve milyonlarca tür ondan ağacın dalları gibi oluşacak. Bunu iddia ediyorlardı. Bakın gerçek fosil kayıtları sağdakini gösteriyor. Şimdi şu anlama geliyor. Sol yükseklik zamanı gösteriyor. Sağ yatay alt taban çizgisi de Kambriyen dönemi dedikleri 520-540 milyon yıl önceki zamanı gösteriyor. Bakın her bir dikey çizgi... Burada görülen her bir dikey çizgi değişik hayvan grubunu temsil ediyor. Hı hı. Film denilen vücut yapısına göre 50 tane çizgi var orada. 50 tanesi o 520 milyon yıl önce, 540 milyon yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor. Ondan önce sadece 3 tane var. Onlar da tamamen farklı ortaya çıkanlardan zaten. Zamanla 35'e iniyor. Şimdi sağdakiyle bakın soldaki arasında bir alaka var mı? Nasıl yalanlıyor değil mi gerçek fosil kayıtları sağ, sol taraftaki iddialarını? İşte fosiller bu şekilde... iddialarını kesinlikle çürütüyor ki 300 milyon tane fosil var bugün. Kesin olarak Allah'ın yarattığını ve evrimin hiç olmadığını gösteriyor.
500 milyon yıllık fosiller var.
Evet.
Değil mi? 500 milyon yıl evvel kompleks gözlere sahip canlılar bir anda ortaya çıkmış. Zaten bizim gözlerimizden var. Daha mükemmel gözlere sahip. Mesela.
Solunum sistemleri var, solungaçları var. Dolaşım sistemleri var, kalpleri var atıyor. Artı hatta denizin yüzeyinde hareket etmelerine yarayan ayakları var. Bir tane, iki tane de değil, altı tane, sekiz tane ayağı olan canlılar var. Yani hareket kabiliyeti de var bunların aynı şekilde. Yani ilkelden gelişmişe doğru bir süreç söz konusu değil. Tarihte paleontoloji buna ait verileri bize veriyor fosiller olarak. Ve görüyoruz tarih boyunca nasıl canlılar yaşamış, vücut sistemlerini inceleyebiliyoruz izlerinden, kalıntılardan. bakıyoruz işte öyle ilkel canlılar yaşamamış. Bugünkü canlılardan daha farklı yapılara sahip değiller.
Kompleks.
Hatta daha ileri yapılara sahipler.
Yani bir hücre İstanbul'dan daha kompleks yapısı var. 3,5 milyar yıl önce bir bakteri fosilleri ortaya çıkıyor. İlk bakteriler ve birdenbire kusursuz yaratılıyorlar. Zaten aksi de olamaz. Çünkü en ufak bir eksiklikte bir parçası bile eksik olsa hayatta kalamıyor. Dolayısıyla mükemmel olarak ortaya çıkmış, yani yaratılmış olması gerekiyor. Nitekim fosil kayıtları da bunu gösteriyor zaten.
Evet. Şimdi, yani birbirlerine benzememeleri de çok önemli. Birbirlerinden apayrı yapılara sahip olarak ortaya çıkıyorlar. Yani çeşitlilik daha yeryüzünde ilk canlılık ortaya çıktığı andan itibaren var.
Evet.
Ama Darwin neyi açıklamaya çalışıyordu?
Tek.
İşte Galapagos adalarına gittiğinde işte gezi teknesiyle işte majestelerinin gemisinde işte gezgin olarak, kadrolu gezgin olarak çıkmış. Ondan sonra orada neyi inceliyor? Bakıyor canlılara çok fazla çeşit var. Bu kadar çeşit nasıl ortaya çıkmış olabilir diye böyle bir masalı uyduruyor. Tabii bunu çok önceden bu Sümerler zamanında dayanan bir felsefe. O felsefeyi bu şekilde şey yapıyor. Güncelleştiriyor kendi zamanında 1859'da. O zamanki anlayış çerçevesinde işte sömürgecilik zihniyetine de malzeme dayanak teşkil edecek şekilde işte insanları aşağı ırklar ve ileri ırklar diye sınıflamanın da çok faydası olacağına inanılıyor o sıralarda. Bunu bu şekilde güncel hale getirmiş oluyor. Bakıyorsunuz zaten çeşitlilik yeni olan bir şey değil ki. Çeşitlilik azalmış, artmamış. Çeşitlilik daha 540 milyon yıl önce ilk ortaya çıktığında daha fazla. İlk andan itibaren var çeşitlilik. Bu Allah'ın kusursuz yaratışını sonsuz gücüyle, sonsuz ilmini bir anda yaratması anlamına gelmiş oluyor.
İnşallah.
Evet, devam edelim mi?
Evet.
Olduğunu biliyoruz ve onun hangi molekülleri etkinleşerek ilk hücreye buluşamayacağına dair laboratuvar denemeleri yapabiliyoruz.
Pardon. Yaratılış nasıl başladı? Veya yaratılış demiyorum, düzeltiyorum. İlk canlılık.
Bir söylüyorum size. Yani teknik olarak açıklamak istenirse bir RNA molekülünün özellikle dışarıdan enerji alan bir RNA molekülü.
Neden mi söyleyeceksiniz ama neden?
Hani neden olur mu?
Nereden? Cansız bir...
Tabii ki cansız bir maddeden. Cansız
bir madde canlı mı oldu?
Evet. Uzun bir süreç boyunca İlk hücre haline geleceğe kadar çarpışıklar, uygun bileşikler, moleküller belli ölçülerde bir araya geldiği zaman bugün bizim canlılık diyebileceğimiz ilk oluşumu meydana getirebiliyorlar.
Getir
bakın,
o zaman.
Hiç detay vermiyor bakın.
Getir o zaman.
Uygun bileşikler
zaten
olursa bir yere gelirse
böyle olur. Laboratuvarda canlılık kanıtlanamadı, gösterilemedi diyor, öbürü yapıldı diyor. Birbirlerine de ters düşüyorlar o Ender Elvacıoğlu ile Deniz Ergi Özsoy sol tarafta olan. Bir kere canlılık apayrı bir şey. Yani cansız atomlar canlılığı meydana getirmez. Çünkü hücrenin içerisinde muhteşem bir hayat var. Yani biraz önce dedik ki en büyük şehirlerden daha kompleks bir yapısı var. Hücrenin enerji santralları var, büyük bir bilgi bankası var. Bütün proteinler o bilgi bankasından kodlanıyor. Saniyede 2000 protein üretiliyor. 10 milyar protein var her an hücrenin, insan hücresinin içerisinde. Nükleer enerji santralları var, fabrikaları var bakın, laboratuvarlar var, rafineriler var, transport sistemleri var. Özel böyle kaplanıyor proteinler, transport ediliyor. Nereye gidiyor? Önce posta ofisine gidiyor. Orada barkod sistemiyle, tam barkodlama sistemi var. Özel bir amino asit zinciri ekleniyor. Doğru adrese gitsin diye ve doğru adrese gidiyor. Yani protein alınıyor, doğru gitmesi gereken yere götürülüyor. Ve götürülüyor. Yürüyen proteinler var. Keselerin içerisinde taşıyorlar bunları böyle güzel yollar üzerinde. Çok değişik olaylar var böyle. Yani Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz hücrenin içerisine indiğimiz zaman. İşte bu canlılık apayrı bir şey. Yani cansız maddelerin bir araya gelmesiyle açıklanacak bir şey değil. Hücrede bir canlılık var, hayat var çünkü. Allah'ın hay sıfatının tecellisi bu.
Evet.
Dolayısıyla bir kere bu söyledikleri zaten kendi iddialarına da aykırı. Çünkü bakın Darwinistler bile biyoloji kitaplarında biyogenez diye bir şeyi kanun olarak kabul ediyorlar. Adeta kanun gibi. Biyogenez de şu anlama geliyor. Hayat sadece hayattan gelir diyorlar bildiğimiz kadarıyla. Bunu işte Campbell and Rees de diğer bütün biyoloji kitaplarında söylüyor. Yani bunların hocaları da söylüyor. Hayat sadece hayattan gelir. O zaman biz biliyoruz ki bir canlı hücresi gördüğümüz zaman mutlaka bu başka bir canlı hücresinden üremiştir. Peki o zaman soruyoruz, ilk hayat nereden meydana geldi? O zaman ilk hayat başka hayattan meydana geldi. İşte bu hayatın sahibi olan Allah'ın hay sıfatının tecellisi, diri olan Allah'ın hayat can vermesiyle oluşan bir şey bu, yaratmasıyla inşallah. Dolayısıyla yani bu kesin olarak mantığın, bilimin bize gösterdiği bir gerçek. Bu da Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Tabii ki canlı ile cansız arasında çok büyük fark var. İnsanların ruhu var ayrıca. Ruhu da bambaşka bir şey yani. Evet. Bütün hayvanlardan farklı kılan, akıllı kılan, bilinçli kılan değil mi? Muhakeme ettiren, sevinip üzündüren, düşündüren bir yapısı var insanın. Konuşan, medeniyetler kuran, bilim yapan değil mi? Bilim adamı meydana getiren bir yapısı var. O zaten Darwinizm, materyalizmi yine kökünden çökerten bir gerçek olmuş oluyor.
Evet.
Ayrıca bir şeyden söylediler. Ne dediler? Ha, şeyden bahsetti. Dedi ki ilk kendini kopyalayabilen bir molekül vardı dedi. RNA molekülünden bahsediyor. Şimdi bu da bir hikaye. Bakın hep laf kalabalığı. Evrimcilerin ortaya attığı 1970'li yıllarda RNA dünyası diye bir masal var. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bize göre ilk olarak bir protein meydana gelmedi. Çünkü şundan dolayı şimdi DNA'nın ve proteinlerin aynı anda var olması gerekiyor. DNA kendini kopyalayabilmesi için ve ondaki bilginin protein olabilmesi için mutlaka ara enzimler, yeni proteinler gerekiyor. Onlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Ve bunların ikisinin aynı anda var olması gerekiyor. Hatta bütün hücrenin var olması gerekiyor. Tabii gerçeği bu zaten doğrusu. Bu sefer diyorlar ki kendi kendini kopyalayabilen bir RNA molekülü ortaya çıktı. Kastedilen de şu, gerçekten böyle bir molekül var. Ribozim deniyor bunlara enzim yapısında. RNA'dan oluşuyor. Şimdi DNA ile RNA'nın arası çok ufak bir fark var. Biri ribonükleik asitlerden oluşuyor harfleri. Diğeri deoksiribonükleik asitlerden. Onun için DNA deniyor buna. Buna da RNA deniyor. Teknik bir detay. Önemli değil ne olduğu da. RNA'nın ribozim denen bir şekli kendi kendini kopyalayabiliyor. Enzim olarak görev yapıyor. Fakat o kadar kompleks bir molekül ki bu. Yani protein yapısında zaten protein benzeri olan bir molekül. O da DNA'da kodlanmış olarak var. Ve dolayısıyla o şimdi kodlanmada bakın şöyle bir örnek verelim yine. Mesela bir protein, 500 amino asitlik protein alternatif olası alternatif dizilim sayısı 10 üzeri 650'dir. Bunlar aynı zamanda sol elli olması gerekiyor tamamının. Aynı zamanda peptit bağları da bağlanmış olması gerekiyor. Bütün bu olasılıklar RNA içinde geçerli. RNA da çok kompleks bir molekül. Sadece özel bir dizilimli ribozim olarak meydana geliyor bu. Ve sadece proteinler olduğunda kendi kendini kopyalayabiliyor. Öyle DNA'nın kendi kendini kopyalamak gibi tek başına bir özelliği yok. Evet. Yine bunun içinde proteinler gerekiyor. Yine DNA gerekiyor. Çünkü DNA'da kodlanmış olarak var o RNA molekülde. DNA'dan kopyası çıkartıldığı zaman RNA oluyor. Hadi diyelim bütün bunları açtı bu saçmalıkları. Olamaz da. RNA'yı bıraksınız siz ribozimleri doğaya ne olur? Hemen tahrip olur. Kendi kendini kopyalayabilir mi? Tabii kopyalayamaz. Çünkü tam bir hücre gerekiyor. Proteinler gerekiyor. Sayısız protein gerekiyor. DNA gerekiyor. Enerji santralları gerekiyor. Hücrenin tam olarak var olmuş olması, yani yaratılmış olması gerekiyor. Ya bu o kadar mantıksız bir iddia ki. Onlar böyle topu biraz daha taca atıp oradan bir şey, yani her yönden açmazdı Darwinizm zaten. Nitekim bunun deneyini de yapıyorlar. Bakın Darwinistler, Leslie Orgel diye çok tanınmış bir moleküler biyolog var ve Darwinist dünya çapında. Amerika'daki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde. Deneyini yapıyor bunun kendi laboratuvarında. 10 üzeri 24 tane RNA molekülü elde ediyor ama bilinçli bir mekanizmayla laboratuvar ortamında özel mekanizmalar kullanarak bunların, bu da zaten tesadüfen olamayacağını kanıtlar. Onlardan bir tanesi bile kendi kendini kopyalayamıyor. Bitti zaten. Yani zaten bir şey ifade etmez de olması da. Ayrıca deneyin varlığı da laboratuvar ortamında 21. yüzyıl teknolojisiyle yapılan bu deneyde yine tesadüfi ortadan kaldıran bir şeydir. Allah'ın yarattığını gösterir.
Şimdi burada üzerinde durmamız gereken çok önemli bir nokta var. Yani olayı biraz kuş bakışı bakmak lazım. RNA nedir? RNA ne biliyor musunuz? Proteinlerin o moleküler motorların nasıl üretileceğine dair bilgiyi içeren şifreler zinciri. 4 harften oluşan bir kodlama sistemiyle yazılmış bilgi. Bakın bilgiden bahsediyorum. Yani bu şuna benziyor. Şimdi evrimciler ne diyorlar? İşte bu tesadüfen oluşmuştur diyor bu bardak için. Yani bir hücre bundan çok daha kompleks. Ama bir de bakıyorsunuz. Bunun bilgisi var. Bu bardağın nasıl üretileceğine dair bilgi var. Yanında duruyor.
O nasıl tesadüfen?
Diyorlar ki bu işte tesadüfen oluştu da bu ondan sonra oluştu diyorlar. Yani buradaki saçmalık o derece bir boyutta ki yani bilgi teorisi bunu zaten bunların saçma mantıklarını çok iyi açıklıyor. Çünkü hücrenin içinde bütün o hücrenin içindeki sistemlerin nasıl çalışacağı çok ayrıntılı bir şekilde tarif edilmiş. Ne içinde? DNA'da kodlanmış. Yani binlerce ciltlik ansiklopedinin içine sığacak bilgi harf harf, satır satır, hiçbir harfin yeri böyle harfi değişse bilginin bozulacağı hassasiyette korunuyor. Ve hücre bölünürken o kopyalanarak bozulması da kalite kontrol sistemlerinden geçirilerek 2 defa, 3 defa kontrol edilerek o bilginin tek bir harfinin bozulması önlenerek hücre bölünüyor. Ve bu bilgi aktarılıyor. Yani evrimciler o 4 tane tuğlanın da yanında mesela bir de bir onun bilgisini bulsanız, kağıt üzerinde yazılı olsa, işte şu tuğlalar şu boyda olacak, şu santimetrede olacak, şu geometrik şekilde olacak, şöyle üst üste getirilecek diye bilgisini bulsanız, burada bilgisi var. Tabii ki bu bilgiye göre bu yapılmış dersiniz değil mi? Hücreye bakıyoruz. Zaten onun içinde bilgisi var. Nasıl çalışacağı hücrenin. Yani burada tesadüfün hiçbir şekilde telaffuz edilecek bir tarafı yok. Yani herhangi bir sistemi siz bir projesini bulduğunuz zaman, bir binanın bu olabilir ya da bir arabanın motoru olabilir. Projesini gördüğünüz zaman ne dersiniz? Tabii burada akıl var, bu akla göre bu imal edilmiş dersiniz. Hücreye de bakıyorsunuz, evet hücrenin içinde çekirdeği var, çekirdek de zaten tarif ediliyor nasıl yapılacağı. Yani akıl ile üretildiği, akıl ile yaratıldığı, Allah'ın sonsuz aklıyla yaratıldığı gerçeği apaçık ortada. Bugün İnsan Genomu Projesi'nin başındaki, biliyorsunuz sonlanmıştı 4-5 yıl önce, tamam. 2006 yılında. Başındaki Francis Collins, profesör, genetikçi. İnsan Genomu Projesi beni Allah'ın varlığına daha çok yaklaştırdı diyor. Daha önceleri ateist olan Francis Collins bugün artık samimi bir şekilde Allah'a inandığını bu şekilde açıkça ifade ediyor. Niye? Çünkü oradaki bilginin, verilerin, yani burada bir bilgi sistemi var, bir kodlanma sistemi var. Kod ne demek? Harflerle şifrelenmiş. Bugün genom projesiyle anlaşılan nedir biliyor musunuz? O harflerin hangi sıralamayla ortaya konduğudur. Yani o harflerin tam olarak neyi anlattığı henüz anlaşılabilmiş değil. Tamamıyla çözülebilmiş değil. 3.2 milyar harfin şu cümlede, şu bölümde şu tarif ediliyor, şu bölümde şu tarif ediliyor diye anlaşılmış değil. Yani siz antik çağlarda bir anlatım görseniz bir yere, duvara ya da kayaya yazılı olarak onu çözümlemeye çalışırsınız değil mi? Orada bir akıl vardır, onu anlamaya çalışırsınız. Yani o alfabeyi çözmeye çalışırsınız. Oradaki işte anlatılanları anlamaya çalışırsınız. Daha bugün henüz varılan noktada DNA'daki harflerin neler olduğu çözümlenebilmiş durumda. Yani ne anlama geldiği daha çözülebilmiş bile değil. Çünkü bizim anlama kavrayışımızın çok çok üzerinde bir bilgi var. Bilgiyle karşı karşıyayız. O yüzden Francis Collins rahatlıkla diyor. Bilgi diyor, DNA diyor, beni Allah'a daha çok yakınlaştırdı diyor. İnşallah.
Evet, işte uygun bileşikler belli oranlarda birleşip cansızdan canlı olmuş. Bu da tabii atomu ilah edinmek anlamına geliyor. Çünkü atomlar bir araya gelip güya karar vermişler. Dur biz bir canlı yapalım, bir hücre yapalım önce, proteinleri yapalım. Ondan sonra o proteinleri bir araya getirip hücre
oradan
yapalım.
Oradan geçelim, hadi
toplaşalım. Toplaşalım, ha. Göz yapalım, kulak yapalım. Göz yapalım, dışarıdaki fotonları görüntüye çevirsin, görsün. Ya bir de işitmeme, tabii işitme de var. Onu da işitmeyi de biliyorlar. İşitecek bir organla yapalım, kulak
tatma,
yapalım diye
tatma
böyle.
Tatma da eksik olmasın, tatma da olsun.
Evet. Ya bu tabii atomları ilah edinmek oluyor. Evet. Yani haşa, değil mi? Atomun böyle bir aklı olur mu? Atomun kendisi yaratılmış zaten.
Putperestlik kısacası. Evet.
21. yüzyılın putperestliğinin adı da Darwinizm. Sümerlerden kalma. Mısır'daki Firavun devrinde de, Mısır'daki Firavun da söylüyor onu şeyde. Nil'in çamurlarından oluştu diyor canlılar diyor. Kademeli olarak böyle tesadüfen oluştular diyor. Sümerler de söylüyor bunu. Charles Darwin de söylüyor. Charles Darwin'in dedesi de söylüyor. Charles Darwin 27. derecede Mason. Dedesi Üstad Mason. Ondan sonra bunlar işte böyle Mason locaları da destekliyor o dönemde. Ondan sonra evrim şeyini ortaya attırıyorlar. O dönem hemen materyalistler de destekliyor. Ve bu pagan dini eskiden beri meydana... Evet. Yayılıyor, destekleniyor. Bakın ne kadar büyük saçmalık. Ama sırf Latince kelimelerle böyle laf kalabalığıyla insanları aldatabiliyorlardı. Çok şükür hocamız hakikaten yerle bir etti. Yani bakın 300 evet. kitabı var. 45 tane kitabı sırf Darwinizmin bilimsel olarak çürütülmesiyle bir şekilde ilgili. Evet. Darwinizmin insanlığa getirdiği belalarla ilgili. Bu çok önemli. Çünkü Darwinizm mutlaka komünizme gidiyor, faşizme gidiyor, terörizme gidiyor, anarşiye gidiyor. Ya mutlaka çünkü çatışma mantığını getiriyor. Evet. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Evet.
Bunu destekliyor ve yani böyle olunması lazım gibi de bir şey evet. koyuyor ki o en tehlikeli tarafı. Yani.
Evet. Evet. Bugün sevginin karşısındaki, sevginin, barışın, kardeşliğin karşısındaki en büyük engel bu Darwinist felsefedir. İnsanlara işte pek çok toplumda hala etkisini sürdürüyor maalesef. İnşallah çok yakın bir sürede tamamen bu da yıkılacak. İnşallah. Çünkü siz toplumları birbirine düşman etmek için ne dersiniz? O senden daha aşağılık, sen daha üstünsün. Irkçılık bu değil midir? Milliyetçilik adı altında işte pompalanan işte ırkçılık faşizm. Anlayışı, faşizm. Bunu temel alır. Komünizme bakıyorsunuz yine aynı şekilde, daha farklı değil. Bakıyorsunuz işte bütün savaşların arkasında işte bu var. Kin var, nefret var. Bir insan diğerinden niye kin duyar, niye nefret duyar? Baktığınızda sevgisizlik var. Neden sevgisizlik duyuyor? Çünkü Allah'ın yarattığına inanmıyor. O bir hayvan sürüsü diyor. O başka bir hayvan, daha aşağılık bir hayvan diyor. Rahatlıkla öldürebilirsiniz onu, imha edebilirsiniz.
Hatayım diyor yani.
Toplu olarak gömeriz diyor, öldürelim diyor. Bir şey bomba atalım diyor. Orada yaşlı mı ölmüş, çocuk mu ölmüş hiç önemli değil onun için. Sevgisizlik var, şefkatsizlik, merhametsizlik var. Allah'a hesap vermeyeceği anlayışı var. Kimseye hesap vermeyeceği anlayışı var. Bu şekilde Allah'ın varlığını, dini de, dinin karşısındaki tek felsefe biliyorsunuz. Bugüne kadar zaten tarih boyunca dinle dinsizlik arasında bir mücadele olmuştur. Dinsizliğin de dayanağı bugün Darwinizm'dir. O yüzden Darwinizme karşı mücadele etmemiz gerekiyor.
Bu mücadeleyi de dünyada en güzel Sayın Hocamız Adnan Oktar yapıyor. Allah razı olsun. Evet. Hakikaten insanların değişmesine vesile oluyor. Yani biz kendimizden de biliyoruz değil mi? Yani insan tanımıyor, bilmiyor. Sonra hocamızdan öğrendikten sonra biz bütün dünyaya bakış açımızı, gerçekleri görmemiz, bilimsel gelişmelerle birlikte hepsini kavramamıza vesile oldu. Ve milyonlarca insanın da kavramasına vesile oldu. Maşallah. Bugün internet, kitaplar ve iletişim vesilesiyle şimdi bir tuşa bastığınızda belki şu anda bizi Amerika'dan birisi izliyor mesela, bunları dinliyor. Belki imana geliyor değil mi? Hocamızı yıllardan beri işte 30 yıldır kaç milyonlarca insan takip etmiş ve Allah'ın izniyle onların imanına vesile olmuştur. Bizim evet. olduğu gibi inşallah, Allah razı olsun. Ve dünyanın çehresini değiştiren en önemli bir şeydeyiz şu anda. Değişim anındayız. Evet. O inançsızlıktan değil mi? Sevgisizlikten, düşmanlıktan, nefretten, kinden. Şimdi Allah razı olsun hocamızın vesilesiyle bu çalışmalarla işte sevgiye, barışa, kardeşliğe, dostluğa, bilimsel gerçeklere, insancılığa, normal bir hayata, yaşama doğru geçiş dönemindeyiz Allah'ın izniyle. İleriki günler aydınlık hocamızın tabiri
inşallah. İnşallah. Evet. Bunu işte İsviçre'de çok net olarak gördük zaten şimdi. Haftalardır bütün basında tek haber hocamızdı. Hocamızın darbimizme karşı yaptığı çalışmalar. Ama günlerdir yani böyle günlerce devam etti. Muazzam bir ilgi oldu. Bütün İsviçre buna odaklandı maşallah. Hop oturup hop kalktılar. Tekrar hop oturup hop kalktılar. En sonunda hop oturdular. Sonra yine hop kalktılar. Şu an aydınlandı İsviçre maşallah. Oraya inşallah gerçek bir aydınlanma başladı böyle. Darwinizm beli kırıldı. Ve oradan da dünyaya dalga dalga yayılıyor. Zaten 200 ülkede 100 milyonun üzerinde sadece 2009 yılında. Şimdi daha da artmıştır tabii. 103 milyonda hatta. Kitabı indiriliyor ve satılıyor dünya çapında. 80 milyonda kitabı satılıyor. Bütün dünyayı dalga dalga kaplıyor maşallah. Yani bu şu acayip bir safsata ya. Koskoca adamların bakın ortada olan Ender Hervacıoğlu bizim arkadaşlarımızdan Halil Hilmi Müftüoğlu'nun evine gidiyor 87 yılında. Türkiye İşçi Partisi'nden bir arkadaşıyla. Yok Türkiye Kurtuluş Partisi'nden bir arkadaşıyla.
TKP.
Evet. Ağlıyor. Evrimi geçersizliğini anlatıyor. Zaten Türkiye İşçi Partisi'nin yayın organlarında yazı yazan birisi Ender Elbacıoğlu. Darwinist. Halil anlatıyor ki 8-10 kişi var orada yani böyle şahit olan bizim arkadaşlardan. Ağlamaya başlıyor evrimi geçersizliğini görünce. Vicdanı harekete geçiyor. Ya bu böyledir yani insan mümkün mü yani böyle küçücük çocuğa sorsanız yavrum deseniz yani şu kalem kendi kendine tesadüfen olur mu? Olmaz der yani. Çok açık bir şey değil mi? Gören bir insan yani bu üç boyutlu mükemmel bir görüntü var. Bu size görüntü yaratılıyor çok açık değil mi? Sizin ruhunuz algılıyor bunu. Beynin içinde gören ayrı bir göz var. Yani gözümüz görmez. Gören göz değildir. Bunu algılayan değil mi? Bir ruh var. Beyninizin küçücük içerisindeki bir yerde böyle elektrik sinyallerini bu görüntüye çeviriyor. Çok net yani bunun bir yaratıcısı var. Yani öyle karmaşık bir konu değil ki Allah'ın varlığını anlamak. Bilim adamı olmaya gerek yok, genetikçi olmaya gerek yok. Zaten hemen düşününce ilk başta yaratıldığını bilir insan. Yani yokken var olmuşsun sen. Bir bilinç sahibisin. O bilinci yaratan, sana o algılarını yaratan bir Allah var. Rüyalarda da öyle olmuyor mu? Her gece rüyalar görüyoruz değil mi? Böyle değişik insanlar, değişik ortamlar. Bir uyanıyoruz yok. Ya o rüyayı kim yaratıyor? Yaratılıyor. O anda eminsiniz yani rüyada da dokunuyorsunuz. Rüzgarı hissediyorsunuz, güneşi hissediyorsunuz, evet. Su içiyorsunuz değil mi? Konuşuyorsunuz insanlarla, cedelleşiyorsunuz, itiş kakış oluyor bazen, her şey oluyor. Evler oluyor, hiç görmediğiniz evler, ortamlar evet. değil mi böyle? Arabanıza biniyorsunuz, araba kullanıyorsunuz. Uyandığınızda yok ama o algı olarak yaratılmış, Allah tarafından yaratılıyor. Yani algılarınıza muhatapsınız zaten. Bu algıları sizin için yaratan bir güç var. İşte bu sisteme, bu sistemin yaratıcısına Allah diyoruz biz.
Evet. Sistemi bütün evet. olarak görmek lazım. Bakın insanların düştüğü hata şu oluyor. Ülfet var. Yani bir alışmışlıktan kaynaklanan bir görmezlik var. Mesela oysa siz evinize çok kaliteli bir müzik sistemi ve görüntü sistemi aldığınızda, diyelim bir LED ekranı aldınız, çok güzel bir de 3 boyutlu ses sistemi aldınız. Karşısına geçtiğinizde diyorsunuz ki ya bakın işte ne kadar mükemmel teknolojiyle üretilmiş bir sistem diyorsunuz, değil mi? Ama bizim şu anda izlediğimiz görüntü 3 boyutlu. Daha ileri bir sistem. Yani onun insanların yaptığını, işte Japonlar ülkede uğraşmışlar, dizilmişler, işte teknolojiyle ürettiklerini herkes kabul ediyor tabii ki. Ses sistemi, görüntü sistemi vesaire. Ama bu sistemi bir yaratanın olduğunu niye kabullenemiyor insan? 3 boyutlu olarak görüyoruz. Ses sistemi en ileri ses sisteminden daha mükemmel. 3 boyutlu olarak duyuyoruz. Sesin nereden geldiği çok iyi algılayabiliyoruz. Tepeden mi, sağdan mı, arkadan mı, önden mi? Allah bu algıyı da bize veriyor. Beraberinde koku sistemi de var. Çok hassas bir şekilde algılayabildiğimiz, milyonlarca kokuyu birbirinden ayırt edebildiğimiz moleküler olarak. Dokunma sistemi yine aynı şekilde. Her şeyle dört dörtlük bir sistemin içinde Allah bizi yaratıyor. Ve tek bir kaynaktan bütün bu verilerin verildiği anlaşılmış durumda. Neden? Çünkü bakın sesle beraber görüntü de beraber hareket ediyor. Arada bir kopukluk var mı? Yok. Bir çatlaklık var mı? Hayır. Renkler yine aynı şekilde. Her şey kusursuz bir şekilde, hiçbir eksiklik, hiçbir kopukluk olmayacak şekilde yaratılıyor. Bir ses kayması yok. Görüntüyle beraber ses eş zamanlı olarak geliyor. Dokunduğunuz zaman yine varlığına diyorsunuz, bu burada diyorsunuz. O kadar mükemmellikle yaratılıyor. Ya bu sistemi tabii ki yaratan var. Tek bir kaynaktan veren var. Bütün bu verileri bize, bu algıları bizim beynimize, daha doğrusu beyin de çünkü sonuçta bir algı, ruhumuza algılar bütünü olarak veren ve bizi bu ortamda gerçeği fark etmemizi isteyen bir yaratıcı var. Sonsuz güç sahibi Yüce Allah'ımız var. İnşallah.
İnşallah bu çok özel bir bilgi. Evet. Yani daha evvel dünyada işte idealist felsefe veyahut işte İslam anlayışında evet. Yine vahdedül vücut gibi birçok anlayışta anlatılmış, birçok İslam alimi de bahsetmiş belki. Ama belli bir yere kadar şu anda bu bilgiyi dünyaya sunan hocamız ve gerçekten beynindeki görme merkezinde ve diğer duyuların merkezinde bunun oluştuğu bilimsel gerçeğiyle birlikte dışarıda maddenin saydamlığı, renk olmadığı ve bunların tamamen Allah'ın gösterdiği imtihan vesilesi olan tecelliler olduğu bilgisini dünyaya hocamız sundu. Ve yaklaşık 30 yıldan beri kitaplarında dikkat önemli bir uyarı diye bütün kitapların arkasında vardır. Bununla ilgili birçok eseri de var. Hayalin Diğer Adı Madde, Kuledeki Küçük Adam, Matrix Felsefesi
ve Maddenin Ardındaki Sır olarak bütün kitapların durumda. Arkasında da var tabii, ayrıca. Oradan tabii. Da ellerinde kitaplara tabii. Baksalar Maddenin Ardındaki Sır olarak kitabın arkasındaki
Maddenin Ardındaki Sır başlığıyla evet. Çok çok önemli bir bilgi. Hocamız bahsediyor işte 2012'lerden sonra o hakikaten dünyanın bütün varlığın metafizik gerçek yönü, esas gerçek yönü daha iyi anlaşılacak. İşte bu anlatımlar Allah'ın izniyle hocamızdan bunlar vesile olacak.
Tabii yani. Şimdi diyorlar ki yok laboratuvarda şu deney yapıldı. Laboratuvara giren kişi beyninin içindeki değil mi? Hayali laboratuvara girip hayali deneyleriyle uğraşır. Yani bunu beynin içinde hiç çıkamadığı beynin içindeki laboratuvarın içinde yapıyor değil mi? Evet. Bu Darwinizmi iddia ettikleri bu şeyleri. Dolayısıyla zaten insan o kadar aciz ki Allah'a karşı. Allah'ın yarattığının dışında, dilediğinin dışında hiçbir şey göremez ve yaşayamaz insan zaten. İnşallah. İşte bu da kader oluyor zaten. Allah'ın tek bir an olarak insanın sonsuz hayatını yaratması. Allah katında zaman olmadığı için zaman da bir algıdır. Evet. Bu yani bilimsel, bu da bilimsel bir gerçek. Dolayısıyla zaten bu bilgi, maddenin gerçeği bilgisi bütün hepsinin üzerinde zaten. Ne Darwinizmi bırakıyor ne şeyi bırakıyor. Çünkü ruhun evrimi olabilir mi? Yani ruh madde değil zaten. Yani maddi olmayan bir şeyin ne evrimi olabilir ki? Ayrıca Kur'an'da da yani çok net olarak bakın melekler var, cinler var. Evrimle mi yaratılmış? Tabii ki değil. İşte cennetteki huriler var, gılmanlar, vildanlar var. Evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki değil. Hazreti Musa asasını atıyor. Bir anda yılana dönüşüyor. Bakın tahta bir sopa. Bir anda yılana dönüşüyor. Evrim mi var burada? Tabii ki yok. Yani Allah zaten dileseydi evrimle yaratabilirdi. Allah'ın hiçbir sebebe kanuna ihtiyacı yoktur. Çünkü kendisi yaratır sebepleri ve kanunları. Dilese evrimi yaratırdı ama yaratmamış. Bunu fosil kayıtlarından da biliyoruz. Kur'an'da da yok bu. Kesinlikle Allah'ın oğlu demesiyle yaratıldığı bildiriliyor Kur'an'da. Ve 300 milyon fosil kaydı da bunu kesin olarak kanıtlıyor. Bilimsel deliller de yani Allah'ın evrimle yaratmadığını. Çünkü türler fosil kayıtlarında birdenbire eksiksiz ve mükemmel şekilleriyle ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla bu evrimin olmadığını, Allah'ın ol demesiyle yaratıldıklarını gösteren net kanıt.
Evet. Şimdi az önce bahsettiğim konu, bakın, her şeyi kapsayan öz bir bilgi. Yani bu bütün kavramları zaten içine alan bir şey. İşte fosiller yine bize algı olarak veriliyor. Ruhumuzda bir algı olarak var. Evrimciler kişi olarak karşımıza çıkıyorlar. İşte bir fikir mücadelesi veriyorlar. Yine Allah onları öyle yaratıyor. Fosilleri yine Allah yaratmış. Canlılığı yine Allah yaratmış. Rengi, bitkileri, hayvanları ve bir uzantı olarak gördüğümüzde vücudumuzu koltukta oturur şekilde, size inen şekilde, izleyenlerimiz aynı şekilde bilgisayarların başında şu anda, ekranların başında. Yine kendi vücutları da yine aynı şekilde bu görüntünün bir parçası olmuş oluyorlar. Bakın, bütün her şeyi kapsayan öz bir bilgi bu. Ve bu, yani Hazreti Musa'nın işte büyücülerle karşılaştığında onlar illüzyonlar sergiliyorlar, biliyorsunuz az önce Oktar'ın bahsettiği gibi. İnsanları kandırmak amacıyla. Bütün onları yutan asası var, değil mi? Yılana dönüşüp de bütün o büyülerini yutan. İşte o bütün illüzyonları, bütün safsataları, bütün kandırmacaları yutan öz bir bilgi, görüyorsunuz değil mi? Yani hepsi zaten bunun içinde. Gördüğünüz akvaryum da öyle. Buradaki kameralar da yine aynı şekilde. Her şey sonuçta tek bir kaynak tarafından yaratılıyor. An be an yaratılıyor. Ama arada hiçbir kopukluk olmadan en mükemmel haliyle ve her insan kendi görüntüsü çerçevesinde bu şekilde imtihan oluyor.
İnşallah.
İnşallah.
Nasıl yapalım? Yarın mı devam edelim gerisi noktaları?
Evet, ben bir iki ayet okuyayım. Evrimcilere bakan İnşallah. Ayetlerden. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Saffat suresi. Çünkü onlar atalarını sapık kimseler olarak bulmuşlardı. Kendileri de onları izleri üzerinde koşturup duruyorlardı. Bakın, bu atalardan kalma saçma sapan evet. bir pagan felsefesi. Ve onları böyle onların üzerinde koşturup duruyorlardı diyor Allah. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Uyarılanların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Necm suresi. Bu putlar ise, bakın, put yapmışlar atomları, değil mi? Doğayı. Ondan sonra mutasyon denen tesadüfi değişiklikleri. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın kendi istek ve öngörünüze göre isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Bir takım isimler var. Doğal seleksiyon, işte mutasyon dedikleri. Keyfi isimler bunlar. Hiçbir gücü olmayan. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Bakın, hiçbir delili yok. Ne fosili var, ne mutasyonların faydalı olduğuna dair en ufak bir delil var, ne doğal seleksiyonun değiştirici olduğuna dair en ufak bir delil var DNA üzerinde. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutkular olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Yani sırf Allah'ı inkar etmek için uydukları böyle hayali bir takım isimler var. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. O da Hazreti Mehdi'dir inşallah ayrı zamanda. İnşallah faaliyetlerine başladı. Hazreti İsa var inşallah yeryüzünde. İnşallah. Bu Darwinizm çok kısa bir süre içerisinde yeryüzünden kalkacak. Yani 5-10 sene içerisinde.
Materyalizm, inşallah. Materyalist felsefe evet. tamamen kalkacak.
5-10 sene içerisinde insanlar gülecekler. Onlar da diyecekler ki, o arkadaşlar da, nasıl biz bu cümleleri kurduk? Evet, yani nasıl bu programda bunu söyledik? İnanamayacaklar inşallah.
Metafiziklik, metafizik gerçeklik daha böyle hakim olacak. Maddenin aslında ne olduğu çok daha bir şekilde, net bir şekilde anlaşılacak herkes tarafından.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Evet.
Evet. O zaman bitiriyoruz programımızı. Evet. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Yarın tekrar sohbetimize
yarın devam edeceğiz. Yarın hangi kanallarda olduğunu?
Onu son bir önceki kanalımız programımızda iletmiştik zaten.
Evet.
Kapanışta.
Hangi kanal değil? Verse.
Orada yazıyor. Bakalım.
Yok. Ben de
başına
evet. Tamam. Ha, evet. Şu bölüm.
Evet, saat 22'den itibaren Harun Yahya TV internet sitemizden, aynı zamanda Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV, Kaçkar TV ekranlarından da takip edebilirsiniz yarın bizleri. Tekrar görüşmek üzere inşallah. İyi akşamlar.